Ayrım 6. Düşlere dalmak. Evde davranışım herkesi şaşırtıyordu. Eve gelen herkes kız kardeşime övgüler yağdırıyordu. Ben bütün bunlardan nefret ediyordum. Bir konuğun geldiğini bilmek ortadan kaybolmama yetiyordu. Dışarıdaysam fark edilmeden odamın penceresinden içeri girmenin yolunu buluyordum. Sevimli bulmadığım herhangi birine el uzatmaktan, gülücük atmaktan ya da tatlı bir söz söylemekten nefret ediyordum. Kimseyi şaşırttığım yoktu artık. Piyano çalışmam bittiğinde de yatmadan önce gevşemem için yarım saat zaman tanısalar bile odama gidiyordum. Aşağı yukarı hep yaşlı soluk renkli, yayları göçük olduğu için kimsenin istemediği büyük koltukta oturan Morris'i buluyordum içeride. Başka kereler yatmış ve duamı bitirirken ortaya çıkıyordu. Her zaman o kendine özgü sevimli haliyle gülüyordu. Ağzını kulaklarına yayan gülümsemesi ve griden maviye dönüşen parlak gözleriyle. ''Nasılsın çocuğum?'' Eğiliyor ve beni kucaklayıp öpüyordu. Bütün yaptıklarımı, olup bitenleri öğrenmek istiyordu. Giysileri pek güzeldi. Pantolonun ütüsünde en ufak bir kırışıklık yoktu. Ve her zaman koklamayı çok sevdiğim hoş bir koku saçıyordu. Ama bu akşam çok gecikmişti. Can sıkıcıydı bu. Çünkü bana anlattığı gibi stüdyoda film çevirmek için erkenden kalkıyordu. Geç kalırsa benimle daha az oturacaktı. Kalkılı yemedim. Budalasın Zeze, biraz daha bekle, telaşlanmayı bırak. Kalklarımı ona açıkladım. Belki yarın Morris'in film çalışması yoktur ve seninle daha uzun süre kalabilir. Bir kere daha olmadı mı bu? 3 kere oldu. Öyleyse sustum ve çok sevdiğim Lord Meryem'ine yakarmaya koyuldum. Benim için bütün Meryemlerin en büyüğüydü o. Öbürlerini küçük görmeme yol açan sınırsız bir bağlılığım vardı ona. Örneğin Fatima Meryem'in Lord Meryem'in bir hizmetçisi olduğunu düşünüyordum hep. Ondan bütün isteklerim yerine geliyordu. Ve Morris çıka geldi. Her zamanki gibi en beklemediğim anda. Aklına esen yerden içeri girerdi. Dikkati çekmemek için pek enderdi kapıdan girdiği. Harikaydı bu. Morris tavandan inerek girmişti odaya. Duvarlardan ya da kapalı pencereden geçmekte hiç güçlük çekmezdi. Ve bu tılsımlı numaraları bana öğretmesinin olanağı yoktu. Ne haber? Uykuya dalıyordum. Çok geç kaldım Morris. Yanağımı eline dayadım. Çalışmam geç bitti. Yarın da boş olduğumdan. Adam da aynı şeyi söylüyordu. Şu Adam büyük bir şeytan. Doğru. Bugün hasır şapkanı takmadın mı? Orası soğuktu. Daha kalın bir giysi geçirdim sırtıma. Hasır şapkaya da uymuyordu. Orasının neresi olduğunu bana hiç açıklamamıştı. Ben de bunu sorma cesaretini bulamıyordum. Yüzümden bir kaygı geldi geçti ve Morris'in dikkatini çekti. Şimdi ne var? Bir şey. Son günlerde çok düşündüm. Öyleyse söyle bana. Aramızda sır olmayacağı konusunda anlaşmamış mıydık? Ama aptalca bir şey bunu sormak. Gözleri soruya devam ettiğinden ağzımdan kaçırdım. Başına bir şey gelmesinden korkuyordum da. Neden başıma bir şey gelsin? Kendimi çok mutsuz hissediyordum. Birden soru verdim. Ölmeyeceksin değil mi Morris? Şen bir kahkaha attı. Ölümü uzun süre bekletmek niyetindeyim. Sağlığım çok iyi. Neredeyse ağladığımı görünce yüzü değişti. Bu da ne oluyor şimdi? Okuldaki o öğretmen peder ne diyordu sana? Şuş. Peki şuş. Bu da nesi? İnsanları sevmekten pek hoşlanmıyorum da sevdim mi de ölmelerinden korkuyorum. Sevdiklerinden çok ölen oldu mu? Çok değil, hayır. Yalnızca bana sevgisiz hayatın 5 para etmediğini öğreten bir adam. Ona kısaca Mangaratiba adlı trenin benden alıp götürdüğü iyi yürekli Portekizli Monalvaderes'in öyküsünü anlattım. Morris çok duygulanmıştı. Elimi tuttu. O sırada kaç yaşındaydın Şuş? 5 ile 6 arası. Evet, hayatın böyle haksızlıkları var. Yaşına göre çok büyük bir acı bu. Sana bundan söz ediyorum Morris. Çünkü seni çok seviyorum. Hayatta senin gibi birine rastlamak öyle güç ki. Yüreğini ferah tut. Yüreğini ferah tut. Her şey yolunda gidecek. Ölmeyeceğim ve sen bir daha hiç üzülmeyeceksin. Daha önce Edim'e sorduğum bir soruyu da sana sormak istiyorum. Bir gün gidecek misin? Kim bilir? Bana gerek duymayacağın güne dek seninle kalacağım. Tek başına hareket edebilecek küçük bir adam olduğuna güven getirinceye dek. İyi mi? Evet, ama o güne daha çok var. Bilmiyorum, sen çok erken gelişmiş bir çocuksun. Biraz avunmuştum. Yine de Morris'in varlığına karşın içimde acılı bir şey vardı. Sana üzücü bir şeyden daha söz edebilir miyim? Kabul. Ama bir tek şey ve o kadar. Çok kısa sürecek. Biliyor musun Morris? Öldüğünde Portekizli'nin nereye götürüldüğünü hiç öğrenemedim. Hiç. Hem 6 yaşındaki bir çocuk ne yapabilir? Ölümünden kısa bir süre sonra taşındık. Ardından Bangu'ya döndük ve çok kısa bir süre sonra okumam, adam olmam ve ailenin sefaletini hafifletmem için birinin yanına verildim. Öyleyse ardında bıraktığın şeyleri unutman ve ailene yardım etmen için çok iyi okuman gerekir. Gülmem tuttu. Neden gülüyorsun? Çünkü genellikle Adam gibi konuşuyorsun. Sanki görüş birliğine varmış gibisiniz. Dostumuz Adam aklı başında biri. Sende oluşmaya başlayan ve adına yalnızca sağduyu denen bir şey vardır ki herkes buna sahiptir ya da zamanla sahip olur. Şimdilik çok kısa bir süre kalacağım. Çünkü geç oldu. Benim için değil. Erken uyanmak zorunda olan senin için. Filmdeki gibi yatağında mı kahvaltı edersin? Her zaman. Çok hoştur bu. Burada Brezilya'da insanlar çok eski kafalıdırlar. Böyle şey yapılmaz. Vazgeçilmez bir şey değildir bu. Gerektiğinde ben de herkes gibi kahvaltı masasına otururum. Morris düşündü. Dün bana bir şey anlatacaktın ve söze başlamadan uyudun. Üniforma savaşının öyküsünü. Anımsıyor musun? Müthiş bir savaş oldu. Seni pek ilgilendirecek mi bilmiyorum. Tavuk gıdaklamasındaki gibi korkunç bir sonu yok. Yine okuldaki oyunlarından biri mi? Evet, başkası yok. Geçen yıl okula başladığımda öğrencilerin üniforması çeneye kadar ilikleniyordu. Ne kadar rahatsız bir şey olduğunu düşünemezsin. Bütün gün süren şu sıcakla. Ve biz boğucu sınıflara kapatılmış ders görüyorduk. Bir gün evde giyiniyordum ve aynanın önünde üniformamın üst düğmelerini çözerek yakasını ters çevirdim. Üzerine gömleğimin yakasını çıkardım ve aralık bıraktım. Harikaydı. Bundan sonra böyle giyecektim üniformayı. Evden çıkar çıkmaz yukarı çeviriyor ve gömleğimin yakasını üzerine çıkarıyorum. Ama düşündüğüm gibi olmadı. Tam okulun girişinde müdür Peder Jose ile burun buruna geldim. Bu Peder senin gibi bir Fransızdır. Ama öyle kalın, birbirine öylesine yakın kaşları vardı ki İgapa Köprüsü sanabilirsin. Kızdığı zaman bu Karaçalı alnında kabarır, karşındakini kirpi sanırsın. Bu yenilikler de ne oluyor Senyor Vasconcelos dedi. Ses dehşet vericiydi. Giyinin. Titreyerek dediğini yaptım. Kıllı ve nemli elini öptüm. Eve dönerken katedralin bahçesinde mola verdim. Çantamı bir bankın üzerine attım ve üniformamın önünü araladım. Ne büyük rahatlık. Dostum şaşkınlık içindeydi. Bir tane Tarsisio. Çok hoş oluyor. Hayır, öğretmenlerden biri geçerse enseleniriz. Kim geçecek canım? Hepsi dua kitabını okuyordur ya da ona benzer bir iş yapıyordur bu saatte. Yine de Tarsisio karar veremedi. Evde odamda deneyeceğim. Şeytan kulağıma bir şey fısıldadı. Bir savaş başlatabiliriz. Üniforma savaşı. Sonunda tavuk gıdaklamasında senin başına geldiği gibi cezalandırılalım diye mi? İstemiyorsan önemi yok. Ben başlatacağım. Göreceksin nasıl tutulacak. Gerçekten de fırsat buldukça hemen devrimci üniformam çıkıyordu ortaya. Gözü pekliğim öylesine arttı ki bahçeye bile üniformamın önü aralanmış olarak çıkıyordum. Sınıfa giriyordum ve bir ses yükseliyordu. Vasconcelos, üstünüze başınıza dikkat edin. Söyleneni yapıyordum ama ilk fırsatta aynı şeyi tekrarlıyordum. Şeytan kanıma girmişti ve bu bir nakarata dönüştü çıktı. Hep aynı şey. Vasconcelos, üstünüze başınıza dikkat edin. Üstünüze başınıza dikkat edin Vasconcelos. Dikkat edin Vasconcelos. Üstünüze başınıza dikkat edin Vasconcelos. Ve durum ciddileşiyordu. Vasconcelos, cezalısınız. Üniformamın önünü düğmeliyor ve kollarımı kavuşturup yüzüm duvara dönük duruyordum. Ardından tehdit geldi. Karnende hal ve gidiş notun kırık olacak. Hal ve gidiş notum kötü geliyordu, azar işitiyordum. Evime telefon etmekle bile tehdit ediliyordum. En kötüsü bu olurdu. Neyse ki bu tehdit gerçekleşmedi. Savaşın uğruna öylesine çırpındım ki ürün verdi. Bütün budalalıklar çabuk tutulur, taklitçiler türedi. Gerçek bir asi avı başladı böylece. Üstünüze başınıza dikkat edin, cezalısınız. Hal ve gidiş kırık. Hop. Okuldan çıkmak üniforma düğmelerinin çözülmesine yetiyordu. Şimdi Fayol'un karşısındaydım. Şuş, bunu yapma. Üniformanın önünü ilikle. Ona acıyordum. Üniformamın önünü kapadım. Bağışla beni Fayol. Şimdi benimle öğretmenlerin toplantı odasına gelmelisin. Bunu niçin yapıyorsun Şuş? Senin gibi bir sineğin hiç bunca karışıklık çıkardığını görmedim. Ağır ağır Fayol'un peşinden yürüdüm. Büyük salona girdik. Okulun bütün öğretmenleri masanın çevresindeydi. Sessizce beni bekliyorlardı. Tam karşılarında durmam emredildi. Ama kollarımı kavuşturmam istenmedi. Bütün bu sert bakışlar tarafından süzülmek iğrençti. Fayol bile onların yanına oturmuştu. Peder Manuel'in bakışından kurtulsam, Peder Joachim'in gözleriyle karşılaşıyordum. Bir tek Peder Flavio bana yakın gibiydi. Gülümsemesini gizliyordu. Bundan yararlanabilirdim ama yüzüne bakarsam gerçek bir kahkaha atacaktı. Suçlama girişiminde kim bulunacaktı ilk? Açık olan bir şey vardı. Birbirlerine pas veriyorlardı. Peder Louis hiçbir zaman bu girişimde bulunmazdı. Peder Onesimo'da bunu yapacak yürek yoktu. Çünkü Portekizcesi anlaşılmıyordu. Frankenstein diye anılan Peder Estavio hiç kuşkusuz bana bir tokat atmayı ve durumun ne göstereceğini beklemeyi yeğlerdi. Kararı müdür verdi. Kalın kaşları ağır ağır oynuyordu. Señor Vasconcelos. Tamamdı. İkimiz sahnedeydik. Benim neredeyse beyaz denebilecek sarı saçlarım nemli alnıma yapışıyordu. Gırtlağımdan çıkan ses değil ona benzer bir şeydi. Burada Pederose. Fayol bakışlarını masaya dikmişti. Üzerindeki bütün lekeleri saymış olmalıydı. Belki de benim için dua ediyordu. Señor Vasconcelos, üniformanızı nasıl giydiğinizi gösterme zevkini bizlere tattıracaksınız değil mi? Duraksadım. Ama kalın kaşları kalktı. Bu da onu kara ve parlak gözleriyle öfkeli bir baykuşa benzetti. Ne bekliyorsunuz? Okulun disiplinine meydan okuyarak üniformanızı böyle giymekle övünmüyor musunuz? Kas kata kesilen parmaklarım yakamın kopçalarını bir türlü çözemiyordu. Tir tir titremekteydim. Yine de dediklerini hemen yapmam zorunluydu. Sonunda başardım ve az sonra gömleğimin yakası olanca özgürlüğüyle belirdi. Bu modayı siz mi yarattınız? Sesim çıkmıyordu. Peder Manuel bir görüş ortaya atma yürekliliğini gösterdi. Bu kez bu işi ortaya atan olmadığını söylemeyeceksin sanırım. Tavuk gıdaklaması tamam. Açıklamanı kabul ettik. Ama şimdi benim peder, bir tek ben. Neden? Yatsımak neye yarardı? Gerçeği söyleyerek talihimi deneyecektim. Çünkü bu çok çirkin bir üniforma. Başka? Çünkü böylece sıcaklık o kadar duyulmuyor ve insan yarı yarıya boğulmuyor. Daha başka? Güzel oluyor. Bir neden daha var mı? Yakası açık üniformayla başım pek ağrımıyor. Zaman zaman sınıfta çok dikkat ettiğimiz ve havanın çok ızındığı anlar oluyor. Ve o zaman başım neredeyse çatlıyor. Sustum. Gözlerim yaşlarla doluydu. Peder Hosen'in sesi öylesine tatlılaşmıştı ki irkildim. Sizi neyin beklediğini biliyor musunuz? Hiç kuşkusuz hayat boyu cezaya kalacağım. Üniformamı böyle giymemem gerektiğini belirten 1000 satır yazı yazacağım. Sonunda evime de telefon edilecek. Sinemadan ve denizden yoksun bırakılacağım. İnsan yüreğinin acımadığı söylenir ama benim yüreğim çok acıyordu. Önce inceden inceye yaşlar süzüldü, sonra patlayıverdiğimde yüzümü gerçek anlamda sel bastı. Ölmeyi yeğlerim, ilaç dolabının camını kırmak, bir zehir almak. Böylece kimse beni cezalandıramaz. Peki, peki, bu seferlik ölmene gerek yok. Cezaya gelince bu da incelenmeye değer. Şimdi dışarı çık ve git. Peder Feliciano'nun odasında otur. Biz sonra seni çağırırız. Dediğini yaptım. Çok zayıflamışım ve hiç ağırlığım yokmuş gibi yürüyerek, yerdeki çinilere bakarak, hıçkırıklarımın arasında gitgide uzatarak ve önüme çıkan ilk delikte gözden kaybolmayı dileyerek. Zaman kavramını bile yitirdim ve ancak büyük çan sınıflara dönmemizi emrettiğinde kendime geldim. Başımı kaldırdım, fayol ağır ağır bana doğru ilerliyordu. Gözlerinde büyük bir hoşnutluk kabası vardı. Yaklaştı ve bu kez eğlenmek için kuşağının uçlarını yakalama eğilimi duymadım. Şuş! Karşılık vermedim. Ona bakacak cesaretim bile yoktu. Dinle şuş. Sana büyük bir haberim var. Herhalde cezamı azaltmayı başartmıştı. Ya da eve telefon edilmeyecekti. Ancak yüzüme bakarsan söylerim. Bana öfkelenme. Bütün bu şamatanın çıkarılmamasını 100 kere yeğlerdim. Başımı kaldırdım. Yüzü yine iyilikten ışıl ışıl yanan güneşti. Bir elinde küçük bir lastik cetvel tutuyor. Onunla öbür elinin avucuna hafiften vuruyordu. Bana güvenin var mı şuş? Her zaman sana güvenim olmasaydı hayatta kime güvenebilirdim? Öyleyse gel. Dediğini yaptım. Yavaşça yüzümü kaldırdı. Bir mucize oldu şuş. Benim de hiç ummadığım bir mucize. Nedir biliyor musun? Savaşı kazandın. Beni cezalandırmayacaklar mı Fayol? Hayır. Tam tersine. Onları çok şaşırttın. Seni pek zeki buldular. Uzun uzun tartıştılar ve senin haklı olduğun sonucuna vardılar. Papaz olmasa boynuna sarılırdım. Şimdi bana içtenlikle yanıt verirsen sonunu, neye karar verdiklerini anlatırım sana. Yemin ederek göğsümde haç çıkardım. Söylediğin ilaç dolabından çalacağın zehir hikayesi doğru muydu? Yalan attın Fayol. Rahatlayarak derin bir soluk aldı. Yalan attım Fayol. Çünkü dolabın camını kırmaya gerek yok. Bir keresinde Peder Armando taşların tozunu alıyordu ve ben de ona yardım ediyordum. Bakmadığı bir sıra hala üzerimde taşıdığım bir taş parçası çaldım. Sık sık ölme isteği duyuyorum. Gözyaşlarımın yeniden akmaya başlaması tehlikesi belirmişti. Ama şuş, sen daha küçük bir çocuksun. 12 yaşında bile değilsin. Neden böyle şeyler düşünüyorsun? Çünkü ben mutsuz bir çocuğum. Herkes vaktini yediğim yemeği hak etmediğimi söylemekle geçiriyor. Bir kızılderili, yabanıl bir peonage olduğumu söylemekle geçiriyor. Hiçbir işe yaramadığımı söylemekle geçiriyor. Burada hıçkırıklara boğuldum. Bütün bunlar saçma, yanlış. Gerçek şu ki sen çok çalışkan, çok zeki ve çok canlı bir çocuksun. Bu kadar ufak tefek, bu kadar gelişmiş olmanı herkesin şaştığını söylemedin mi bana? Okulu 15 yaşında bitirecek tek öğrenci olacağını unuttun mu? Öyleyse hadi şuş, ağlama. Zamanla her şey düzelecek. Başkaları gibi mutlu bir çocuk olacaksın. Senin dostun değil miyim? Bak yeryüzündeki pek çok kişinin tek dostu bile yok. İnanmıyor musun? Şaşkınlığım Peder Feliciano'nun iyiliğine çarpıyor ve beni sağduyuya yöneltiyordu yeniden. Al bakalım. Siyah beyaz kareli mendilini uzatıyordu yine bana. Daha iyi misin? Evet. Senden bir şey istesem yapar mısın? Ama bir dostun başka dosttan isteyeceği bir şey. Söz veriyor musun? Söz veriyorum. Dikkat et, söz verdin. Sözünü tutarsan sana destelerle resim alırım. Bütün çocukların deftere yapıştırdıkları resimlerden. Sen biriktirmiyor musun böyle şeyler? Hayır, böyle şeyler alacak param hiç yok. Canım boğazımı ağrıtacak bir dondurma yemeği istedi mi? Tramvay paramı harcıyor ve eve yürüyerek dönüyorum. Fayol bir el hareketi yaptı. Şöyle bir koca yığın. Gülümsedim. Zahmet etme Fayol, senin için herhangi bir şeyi karşılıksız yaparım. Nedir istediğin? Bir bahsi kaybetmekten korkuyormuş gibi Fayol'un yüzünde bir duraksama belirdi. Şu zehir taşını göster bana. Karşı çıkmadım. Elimi ceketimin cebine soktum ve üç bilyenin birbirine çarptığı duyuldu. Taş onların arasındaydı. Avucuma koydum. Işıkta çok güzeldi. Masmaviydi. Güzel değil mi? Güzel ama çok hüzünlü. Özellikle de tehlikeli. Gözlerimin içine iyice baktı. Şimdiye dek hiç bakmadığı gibi baktı. Sesi bana yalvardı. Şu taşı bana vermez misin Şuş? Neden istiyorsun onu Fayol? Mutlusun. Tanrı yüreğinin içinde. Böyle söylemiyor musun? Kuşkusuz. Ama küçük Şuş'umun saçma sapan şeyler düşünmesini ve yapmasını istemiyorum. Her zaman cebinde bunu taşıdığını, içinde bulunduğun tehlikeyi düşündükçe ne kadar kaygılanacağımı aklına getirebiliyor musun? Kabul. Taş sende kalabilir. Ölmek istersen başka yol bulurum. Önemi yok. Evet, böylesi daha iyi. Yaşayacak çok zamanım var. Bu ölüm hikayesini de Tanrı'nın ellerine bırakmak gerek. Bahsi kazanmıştı. Ya sonrası Fayol? Neyin sonrası Şuş? O heyecanlı her şeyi unutmuştu. Alnına vurdu. Bende de amma kafa var Tanrım. Mutlu bir yüzle güldü. Sana söylediğim gibi bir mucize oldu. Yalnız sana ceza vermemekle kalmayacaklar. Üniformanı dilediğin gibi giymene de boyun eğecekler. Neredeyse Temmuz'un sonundayız. Bütün öğrenciler üniformalarına diledikleri gibi giyebilecekler. Geçen yıl için bile karar alındı. Üniforma değiştirilecek. Kazandın Şuş. Şimdi git. Geç kalsan da önemi yok. Peder Amedeo bir şey demeyecektir. Anlaştık? Karar veremeden mutluluğunu seyrederek ayakta durdum. Görüyor musun Şuş? Hayat bazen ne kadar güzel. Doğru. Sevincinin bir tek anını bile kaçırmamak için kapıya geri geri gittim. Bir an ışıkta durdum. Altın yürekli çocuk dediğini duyacak kadar. Morris'e döndüm. Bana sevecenlikle bakıyordu. Çok uzun sürdü değil mi Morris? Hayır, ilginçti. Canına sıkıldığını sanıyordum. Bir dakika bile sıkılmadım. Biliyor musun yavrum, sen rastladığım yaratıkların en duygulularından birisin. Morris'in ağzından çıkan bu sözler içimi kıvançla dolduruyordu. Saatine baktı. Ne güzel, altın mı dedim. Her yanı altın, kayışı bile. Hayatımda hiç bu kadar güzelini görmedim doğrusu. Çok sayıda saat görmedim ya. Büyüdüğümde bir gün benim de saatim olacak. Kuşkusuz. Ama saatimin ne dediğini biliyor musun? Çocukların düş görmek için gözlerini kapatma zamanı geldi diyor. Sen çok düş görüyor musun Morris? Pek seyrek. İnsan kocaman bir adam olur, hayatta yolunu çizer ve nesneler değişir. Ben korkunç düş görüyorum. Başımı yastığa koyuyorum. Adam'ın öğrettiği gibi yüreğimi rahatlatıyorum. Oluyor. Benim de elimden gelse, benim de elimden gelse. Kendini düş görmeye nasıl hazırladığına bakalım öyleyse. Şöyle, yastığımı yokladım ve başımı üzerine koydum. Morris çarşafı göğsüme çekti. Şimdi, Monty, çok üzülmemen için bir konuda seni uyarmak zorundaydım. Dipnot 5. Monty. Monpeti'nin kısaltılmışı, küçüğüm anlamında. Kabul mü? Bir haftayı sana görünmeden geçirmek zorundayım. Ama ilk fırsatta geri döneceğim. Yine de bu önümüzdeki perşembeden önce olmayacak. Ellerini avuçlarımın arasında sıktım. Ağır ağır çekti onları. Saçlarımı okşadı. Morris, Monty nedir? Monpeti sözcüğünün kısaltılmışı. Anlıyorum. Gittiğini görmemek için gözlerimi sımsıkı yumdum. En çok babam olduğu andı bu. Morris beni öptü ve mırıldandı. İyi geceler Şuş. Güzel düşler gör yavrum. Gecenin huzuru, karanlığın huzuru odama da çökmüştü. Uyku bastırıyordu. Öylesine güçlü ki çok uzak, çok çok dost, birinci sesi belli belirsiz işittim. İyi geceler Zeze, iyi geceler Adam.